Ayrım 50.
Çok yarışmalı geçen bir seçim kampanyası, karşı tarafta karizmatik adayların bulunması ve benzeri kamu olayları sonucu olarak da bu tür tutumlarda çok fazla bir değişiklik görülmez. Temple ve arkadaşları 1960. Tutum değişikliğinin oldukça genel olarak gerçekleştiği bazı koşullarda vardır kuşkusuz. Öyle görülüyor ki kaynak bir kez ilgi yokluğu, düşük düzeyde hedef olma ve hedef olmada seçicilik gibi alışılmış engelleri aştıktan sonra yetişkinlerde düşük düzeyde bağlanılmış tutumları değiştirmek oldukça kolaydır. Koşullar ne olursa olsun yüksek düzeyde bağlanılmış tutumların değiştirilmesi güçtür. Önceki bölümde üzerinde durulduğu gibi oldukça az görüş farkı yaratan bir iletişimi sunan yüksek düzeyde inanılabilir bir kaynak, çok fazla olmamakla birlikte bir miktar tutum değişikliği gerçekleştirebilir. Bennington örneğinde ve Cook deneyinde de görüldüğü gibi bazen genç yetişkinler başat bir toplumsal çevrede güçlü etkilere hedef olabilirler ve küçümsenemeyecek değişiklikler görülür. Son olarak kuşkusuz çocukların erken yaşlarda sosyalleşmeleri kolaylıkla etkilenebilir. Aç parantez, ana babalar, okul yönetimleri ve halihazırdaki düzenin öteki destekçileri çocukları etkileme girişimlerine karşı büyük bir direnç göstermelerine karşın. Kapa parantez. Kısaca çocuk ve ergenlerde en büyük sorun ulaşma sorunu iken yetişkinlerde bağlanmadan kaynaklanan direnç en büyük sorunu oluşturur. Tutum değişikliğine karşı davranış değişikliği. Gerçek yaşamda yetişkinlerin tutumlarını değiştirmenin güçlülüğünü vurguladık. Ön yargıyı ortadan kaldırma kampanyaları, başkanlık seçimi kampanyaları ve hatta Çinlilerin beyin yıkama girişimleri hedefin tutumları üzerinde çok küçük bir etki yapabilmiştir. Ancak gelecek bölümde de göreceğimiz gibi insanların açık davranışlarını değiştirmek o kadar güç değildir. Kişinin tutumları ve hatta gerçeğe ilişkin algıları ile bütünüyle çelişen davranışlarda bulunmasını sağlayan denenmiş ve doğru toplumsal etkileme teknikleri ya da başka güç türleri vardır. Denekler kendilerinden istendiğinde suçsuz insanlara çekinmeden şok verebilmekte ya da kendi algılamalarıyla tümden çelişen inançları ifade edebilmektedirler. Bu çarpıcı durumlar göz önüne alındığında en azından ilki konusu olabilecek tutumlar açısından davranışları değiştirmedeki kolaylıkla tutumları değiştirmedeki güçlüğü karşılaştırmak yerinde olacaktır. Bu önemsiz bir olgu değildir. Çünkü pek çok durumda tutumlar önemli olgulardır. Tutumlar önemli kamu konumları için kimlerin seçileceğini ve dolayısıyla önemli hükümet dairelerini kimlerin yöneteceğini belirler. Çünkü oy verme bir tutum ifadesidir. Geniş anlamda büyük bir film stüdyosunda çalışan bir yönetmenin keyfi yargısıyla olsun ya da fakülte kurulunun bir atama kararına ilişkin toplantısında olsun ya da bir personel dairesinin kararı ile olsun tutumlar kimin işe alınıp kimin işten atılacağını belirlerler. Mahkemede jürinin oylarıyla, bir yargıcın kararıyla ya da kovuşturulup kovuşturulmayacağına ilişkin savcı kararı ile olsun tutumlar kimin tutuk evine gideceğini, kimin özgür kalacağını belirler. Sözlü olarak ifade edildiklerinde ön yargılar eşit haklarını kullanma girişiminde bulunan azınlık üyeleri üzerinde soğuk bir duş etkisi yapabilir. Ne kadar cesur olurlarsa olsunlar onlar da insandırlar ve yanlış yorumların, yukarı kalkmış burunların ve kaçırılan gözlerinde işaret ettiği gibi bazen istenmedikleri yerden geri çekilmek isterler. Kamuoyu yoklamaları hükümet memurlarının politika kararlarında giderek artan bir rol oynamaya başlamıştır. Bu kararlar idam cezasını devam ettirip ettirmeme, marihuana kullanımını yasallaştırıp yasallaştırmama ya da Vietnam'da saldırgan askeri politikaya devam edip etmeme arasında değişirler. Bütün bu durumlarda tutumların yaşam üzerinde büyük etkileri vardır. Hatta bazen binlerce ya da milyonlarca başka insanın yaşamı üzerinde. Böylece tutum değişikliği sorununun önemli toplumsal sonuçları olduğu görülmektedir. Özet 1. Gerçek yaşamda propaganda kampanyalarının büyük tutum değişikliklerine yol açtığı durumlara çok seyrek rastlanır. Reklam kampanyaları, başkanlık seçimi kampanyaları, televizyonda başkan adayları tartışması ve Çinlilerin beyin yıkama işlemleri bazı örneklerdir. 2. Televizyon haberleri 1960'larda ve 1970'lerin ilk yıllarında halkı politik olarak daha eleştirici kılmada beklenen etkiyi göstermemiştir. 3. Gerçek yaşamda tutum değişikliği için bir engeller takımı, hedefe ulaşabilme sorunu, aç parantez ve bilgi düzeyi düşüklüğü, kapa parantez nedeniyle karşıt görüşe hedef olmama ve seçici hedef olmadır. 4. İnsanlarda destekleyici bilgileri seçme, parantez içinde güdülenmiş seçicilik yönünde herhangi çok genel bir eğilimin olmaması durumunda zaten aynı fikirde olanlara ulaşma sorunu ile karşılaşılabilir. 5. Gerçek yaşamda propaganda sık sık etkisiz de olur. Çünkü yüksek düzeyde bağlanılmış tutumlarla karşılaşır. Böylece herhangi bir yeni bilgi kişi tarafından önceki tutumları pekiştirmek için seçici olarak yorumlanır. 6. Bu güçlü bağlanmalar sık sık çocukluk ve ergenlikte gelişirler. Bağlanmaların gelişiminde ana babanın önemli bir rolünün bulunmasına karşın yetişkinlik öncesi tutumların gelişiminde tek ve hatta en önemli kaynak değildirler. 11. bölüm. Toplumsal etki ve uyma. 5 öğrenci algı üzerinde bir deneye katılmak üzere geldiler. Bir masa çevresine oturdular ve kendilerine çizgi uzunluklarına ilişkin yargılarda bulunacakları söylendi. Kendilerine üzerinde değişik uzunluklarda 3 siyah çizginin bulunduğu beyaz bir kartla üzerinde bir tek siyah çizginin bulunduğu diğer bir beyaz kart gösterildi. Onlardan istenen birinci karttaki 3 çizgiden ikinci karttaki tek çizgiye uzunluk bakımından en çok benzeyenini seçmekti. Şekil 11.1'de görüldüğü gibi bu kolay bir işti. İlk karttaki 3 çizgiden biri ikinci karttaki standart çizgi ile eşit uzunlukta iken diğer 2 çizgi ondan oldukça farklı uzunluktaydı. Çizgiler gösterildiğinde denekler oturma sırasına göre yüksek sesle yanıt verdiler. İlk denek yargısını belirtti ve diğerleri sıra kendilerine geldiğinde yanıtları verdiler. Yanıt çok kolay olduğundan denekler arasında bir anlaşmazlık yoktu. Deneklerin tümü tepkilerini verdikten sonra ikinci bir grup çizgi parantez içinde 3 çizgili kart gösterildi. Onu da bir üçüncüsü izledi. Buraya kadar deney sıkıcı ve anlamsız görünmektedir. Ancak üçüncü denemede ilk denek daha önce olduğu gibi çizgilere dikkatle bakar ve yanlış olduğu açıkça belli bir yanıt verir. Şekil 11.1'deki örnekte yanıt olarak B yerine A diyebilirdi. Bir sonraki denekte üçüncü ve dördüncüler gibi aynı yanlış yanıtı verir. Yanıt verme sırası beşinci deneye geldiğinde o oldukça şaşırmış durumdadır. Diğerlerinin yanlış yanıt verdiklerinden kuşkusu yoktur. X çizgisine en çok benzeyen çizginin B olduğunu bilmektedir. Ama başka herkes A çizgisi demiştir. Bu koşullar altında beşinci sırada oturan birçok insan yanlış yanıtı tekrarlamıştır. Yanlış olduğunu bile bile grubun yargısına uymuş ya da katılmıştır. Gerçekten bu gözleri ve zekaları keskin üniversite öğrencilerinin yaklaşık %35'i yanlış olduğunu bile bile grubun fikrine katılmışlardır. Bazı denekler hep doğru yanıtı, bazıları da hep yanlış yanıtı vermişlerdir. Solomon Ash 1951 tarafından yapılan bu klasik deneydeki durum gerçekte bir düzenleme ya da oyundur. İlk 4 denek araştırmacının yardımcıları yani yalancı deneklerdir ve bir senaryoya göre tepki göstermektedirler. Fakat gerçek deneyin bundan haberi yoktur ve diğerlerine karşı çıkmaktansa yanlış yanıta katılmıştır. Şekil 11.1. Eş deneyinden örnek bir kart çifti. 4 çizgi aynı anda deneklere gösterilmiştir ve hangi çizginin uzunluk bakımından X çizgisine en çok benzediği sorulmuştur. Bir dizi yalancı denek yanlış yanıt verdiğinde, örneğin C çizgisi, gerçek deneklerin %35'i onlara uymuştur. ABD'nin kuzeydoğusunda bir kentin sakinleri bir psikoloji deneyine katılacak insanlar arayan bir gazete ilanına olumlu yanıt verirler. Ve ikişer ikişer laboratuvara gelirler. Kendilerine deneyin amacının cezanın öğrenme üzerindeki etkisini araştırmak olduğu söylenir. Yazı turu atılarak ya da başka türlü şansa bağlı olarak ikiliden biri öğrenci, diğeri ise öğretmen olarak seçilir. Öğretmenin görevi öğrenciye ezberlemesi gereken bir dizi sözcük çiftini yüksek sesle okumaktır. Öğretmen öğrenciye her hata yaptığında ceza verecektir. Kendisi etkileyici ve büyük bir şok makinesinin önünde oturmaktadır. Makinenin üzerinde 15 volttan 450 volta kadar etiketlenmiş bir dizi kol vardır. Kollardan her biri çekildiğinde sözde üzerinde yazılı şiddette elektrik şoku verecektir. Voltaj şiddetini gösteren numaraların hemen üzerinde de hafif şok, şiddetli şok ve son olarak da tehlikeli şok belirlemeleri yer almaktadır. Öğrenci bitişik odadaki bir sandalyeye oturtulur, kolları bileklerinden sandalyeye, şok makinesinden gelen elektrotlar da ellerine bağlanır. Bu durumda öğretmen ya da başka biri tarafından görülemez. Öğretmenle aralarındaki iletişim tümüyle iki oda arasında kurulan bir telefon sistemiyle gerçekleşir. Deney başlamadan önce öğrenci kalbinin zayıf olduğundan söz eder, fakat araştırmacı şokların tehlikeli olmadığını söyler. Sonra öğretmene bir deneme şoku verir. Bu gerçekte oldukça şiddetli bir şoktur ve bayağı acı verir. Fakat öğretmene bunun yalnızca orta şiddetli bir şok olduğu söylenir. Deney sırasında öğrenci bir dizi hata yapar. Öğretmen yanlış yaptığını söyler ve ceza olarak şok verir. Her şok verilişinde deney acı belirtileri gösterir. Şok düzeyi arttıkça öğrencinin tepkileri keskinleşir. Bağırır, öğretmenden şoku durdurması için yalvarır, masayı yumruklar ve duvarı tekmeler. Sona doğru yanıt vermeyi tümüyle keser ve hiçbir tepki göstermez. Bütün bunlar olurken araştırmacı öğretmene devam etmesi gerektiğine ilişkin sözler söyler. Deney devam etmelidir. Devam etmen gerekiyor. Devam etmek zorundasın. Ayrıca sorumluluğun öğretmene değil kendisine ait olduğunu da söyler. Bu koşullar altında çok sayıda deneyin görevsever bir biçimde şiddetli olduğunu zannettikleri şokları öğrenciye verdikleri görülmüştür. Yarıdan fazlası %65 ölçeğin sonuna kadar giderek XXX işaretli 450 volta varmadan durmamışlardır. Bunu şok verdikleri kişi acımaları için yalvarırken zayıf kalbine karşın ve büyük bir acı çekerken yapmışlardır. Milgram'ın 1963 bu çarpıcı çalışmasında öğrenci gerçekte bir yalancı demektir ve kendisine şok verildiği filan yoktur. Hataları, acı belirtilerini ve inlemeleri de içeren bütün tepkileri dikkatle denenmiş ve bütün denekler için aynı olmalarını sağlamak amacıyla teybe alınmıştır. Ancak her şeyin bir oyun olduğundan öğretmenin yani gerçek deneyin kesinlikle haberi yoktur. Her iki çalışmada da insanlar gerçekte istemedikleri davranışlarda bulunmuşlardır. Birinci durumda üzerlerindeki baskı açık ve belirgin değildir. Doğrudan bir emir, hatta istek yoktur. İstedikleri her tepkiyi göstermekte özgür görünmektedirler ve gerçekten kendilerinden doğru olduğunu düşündükleri yanıtı vermeleri istenmiştir. Fakat gruptan kaynaklanan büyük bir baskı söz konusudur. Herkes aynı yanıtı vermekte ve demek de onlara katılma yönünde yüksek düzeyde güdülenmektedir. Bir kişi başkaları öyle davrandığı için bir davranışta bulunuyorsa biz buna uyma davranışı adını veriyoruz. İkinci örnekte şok verme yönündeki baskı açık ve doğrudandır. Araştırmacı öğretmenden işbirliği istemiş ve sonra da bu doğrultuda buyruk vermiştir. İnsanlar yapmak istemedikleri halde kendilerinden isteneni yerine getirirlerse biz buna boyun eğme davranışı diyoruz. Boyun eğme, grup baskısına boyun eğme, uymanın özel bir durumu olarak görülebilir. Fakat ayrıca üzerinde durmamızı gerektirecek kadar önemli bir olgudur. Bir kişinin belirli bir biçimde, özellikle de kendi eğilimlerine ters düşer biçimde davranmasının nasıl sağlanabileceği ilk bakışta totaliter yönetimlere ve başkalarını kontrol etmeye çalışan yönlendirmeci kişilere ilginç gelebilir. Gerçekte bu soru toplumsal yaşamın hemen her yönüyle ilişkilidir. Sürekli olarak belirli bir biçimde davranmamız istenir. Biz de bunu sık sık başkalarından isteriz. Ödev yapmamız, yasalara uymamız, vergileri ödememiz, dikkatli araba kullanmamız, enerjiden tasarruf etmemiz, gereksinim içindekilere yardım etmemiz, ince ve nazik davranmamız, politik akım ve adayları desteklememiz ve sık sık dişlerimize baktırmamız istenir. Çocukların toplumsallaşması büyük bölümü ile onların toplumun gereksinim, yasa, kural ve istemleri ile tutarlı davranmalarını sağlar. Her durumda bir kişi ya da örgüt, başkalarının kendiliklerinden yapmayacakları ya da istenen zamanda yapmayacakları bir davranışta bulunmalarını sağlamaya çalışmaktadır. Davranış ya da eylemin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini belirleyici etmenler nelerdir? Boyun eğme davranışına geçmeden önce isterseniz daha genel bir kavram olan uyuma üzerinde biraz duralım. Uyuma davranışına genel bakış. İnsanlar çarpıcı biçimde çeşitlilik gösterirler. Davranış, tutum, düşünce, duygu ve değerlerimiz neredeyse sınırsız çeşitliliğe sahiptir. Yüzlerce farklı dilde konuşuruz. Yüzlerce Tanrı'ya inanırız. Bir üçlüye, parantez içinde Tanrı, İsa, Meryem inanırız. Tek bir Tanrı'ya inanırız ya da hiçbir Tanrı'ya inanmayız. Bazı kültürlerde erkekler birçok kadınla evlenirler ve bazılarında da kadınlar birçok erkekle evlenirler. Bazı kültürlerde domuz eti yemek yasaktır. Bazılarında ise domuz etinin yiyecek olarak çok özel bir yeri vardır. Davranışın hemen her yönü, parantez içinde, iş, flört, evlilik, arkadaşlık, pazarlık, iletişim, kapa parantez, kültürden kültüre değişir. Çeşitlilik o kadar büyüktür ki bir kültürün üyeleri dikkatlice gözden geçirip incelenmedikçe bir başka kültürde yaşamayı güç bulurlar. Yemekleri yiyemezler, cinsel davranışları yapmacık görürler. Genel anlamda davranışları kaba, her eylemleri yabancı ve yanlış bulunur. Sürekli olarak insanları kırarlar ve kendileri de kırılırlar. Ancak bu büyük çeşitlilikle çelişkili olarak dünyanın bütün insanlarında ortak pek çok özellik de vardır. Alt tarafı hepimiz aynı türün üyeleriyiz. Benzer fiziksel özelliklere, gereksinimlere ve yeteneklere sahibiz. Farklı dilleri konuşmamıza karşın hepimiz bir ya da birkaç dili konuşuruz ve bunları oldukça benzer biçimlerde kullanırız. Farklı cinsel alışkanlıklara sahip olmakla birlikte hepimizin birer aile yapısı vardır ve bu yapıda çocuklarla cinsel ilişki yasaktır. Bütünüyle ele alındığında davranış farklı olabilir. Fakat aynı oyunları oynarız ve aynı ilgi ve sorunlara sahibizdir. Bu nedenle insanlar arasındaki çok büyük farklılıklar temel doğuştan ve genetik benzerliklerle karşılaştırmalı olarak görülmek zorundadır. Dahası herhangi bir alt kültür içinde benzerlikler biraz daha ağır basma eğilimindedir. Kültürler arasında büyük bir çeşitlilik ve farklılık bulunduğu gibi belirli bir kültür içerisinde de büyük benzerlikler vardır. Hemen herkes aynı dili konuşur, aynı değerlere, aynı davranış kalıplarına ve aynı ilgilere sahiptir. ABD'de hemen herkes hamburgeri sever, Japonya'da hemen herkes sushi'yi sever. Davranış ve değerlerde görülen bu benzerlik alt kültürlerde daha da büyüktür. Toplum birimi küçüldükçe üyeler arasındaki benzerlik artar. Orta Batı ABD'nin beyaz orta sınıf alt kültüründe evlilik ve flörte karşı hemen herkes aynı tutumlara sahiptir. İşe ilişkin davranışlar aynıdır ve örnekler çoğaltılabilir. Farklı bir kültüre giren her yabancı herkesin benzer biçimlerde davranıyor olmasına şaşar. Yabancının bakış açısından bütün insanlar uyumcudurlar. Yani herkes birbirinin yaptığı gibi yapmaktadır. Kuşkusuz bir kültür içindeki insanların birbirlerine benzer davrandıkları doğrudur. Fakat bu tür uymanın yaşama uymada, yaşamla başa çıkmada yararlı ve gerekli olduğu gerçeğini de unutmamak gerekir. Toplumun üyeleri hiç değilse bir dereceye kadar başkalarının belirli biçimlerde davranacaklarını, belirli değerlere bağlı kalacaklarını, davranışları belirli biçimlerde yorumlayacaklarını ve benzerlerini varsayabilmek zorundadır. Böylesi varsayımlar yaşamı çok daha yanlışlaştırır ve toplum düzeninin sürmesine izin verirler. İnsanlar kolayca etkileşebilir, başkalarının yaptıklarına doğru anlamlar verebilir ve aralarında kolayca iletişim kurabilirler. Bunun belki de en çarpıcı örneği dilde görülür. Eğer herkes farklı bir dili konuşsaydı ya da aynı sözcüklere farklı anlamlar yükleseydi, toplumsal etkileşim hemen hemen olanaksız hale gelirdi. Dil, bir toplumun üyeleri tarafından paylaşılan davranış biçimlerinden yalnızca biridir. Bir toplumun insanların ortaklaşa gösterdikleri davranış ve alışkanlıkların sayısı sınırsız sayılabilecek kadar çoktur. Örneğin cinsel ilişkiler büyük ölçüde törensel ve bir kültüre özgü olmak eğilimindedir. Yersiz ve kaba görünmeden karşı cinsten birisine sevginizi ve aşkınızı nasıl dile getirebilirsiniz? Sevişen bir çift değil, yalnızca arkadaş olmak istediğinizi nasıl anlatırsınız? Aynı cinsten iki insan eşcinsellik anlamına gelmeyecek bir biçimde arkadaşlık duygularını nasıl ifade edebilirler? Bu sorulara yanıt verebilmek her kültürde güçtür. Fakat var olan yanıtlar da büyük ölçüde o toplumun töre ve geleneklerine bağlıdır. Bele sarılmış bir kol, hafif bir öpücük ve el ele tutuşmak bazı toplumlarda kabul edilebilir davranışlardır. Ama başkalarında uygunsuz davranışlar arasına sokulurlar. Bazı toplumlarda arkadaşlık göstergesidirler, diğerlerinde ise evlilik habercisidirler. Sokakta karşılaştıklarında öpüşen iki adamı düşünün. Birçok yerde bu alışılmış bir davranıştır ve arkadaşlık dostluk ifadesidir. ABD'de ise alışılmamıştır ve eşcinsel ilişki göstergesi olarak yorumlanabilir. Bu alışkanlık ve ortak davranış biçimlerini bilmemek ya da onlara uymamak bir kişinin duygu ve niyetlerini açığa vurmasını güçleştirir. Öte yandan toplumsal kural ve normlara uyarak duygularımızı belirgin bir biçimde iletebilir, çok kötü sonuçlara yol açabilecek ya da küçük düşürücü yanlış anlamalardan kaçınabiliriz. Bir kültürün üyeleri arasındaki benzerlikler ayrıca benzer köken, yaşantı ve öğrenmelerden kaynaklanırlar. Çocuklar belirli şeyleri belirli biçimlerde yapmayı, belirli tutumları benimsemeyi ve belirli güdüleri öğrenirler. Bir toplum içindeki bütün çocuklar büyük ölçüde aynı şeyleri öğrenirler.